Ayrım 5. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 51. İkinci bölüm. Osmanlı'da ahlak ve yaşam. Osmanlılar nasıl insanlardı? Osmanlı atalarımız tanısınlar, tanımasınlar, gülümseyiniz. Müminin mümine gülümsemesi sadakadır. Hadisi ve selamı yayınız tavsiyesi çerçevesinde karşılaştıkları herkese gülümseyerek selam verirler. Tanıdıklarına ayrıca hal hatır sorarlar. Aile efradına, ailenin diğer bireylerine selam yollarlardı. Böylece gönüller birbirine ısınır, geniş anlamlı toplumsal bir mutabakat oluşurdu. Osmanlı gerçek anlamda bir barış ve kardeşlik toplumuydu. Hasbelkader nefsini yenilip biriyle kavga edeni, mahallenin önde gelenleri birkaç gün içinde barıştırırdı. Olmaz da küslük uzarsa, dört gözle bayram beklenir, bayramlar barışın ve kardeşliğin vesilesi yapılırdı. Bu durumu Avrupa gezginlerden Villamont takdir hisleriyle kaydeder. Her kimin bir düşmanı varsa, bayramlarda ona gidip af dilemek zorundadır. Öteki de el öpmeden ve tokalaşmadan önce affettiğini söylemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde bayramlarının mübarek olması mümkün değildir. Bu esaslara riayet etmeyen kimselerse, neredeyse fasık, tabii ki abartıyor, telakki edilip dışlanırlar. Dolayısıyla görüp incelediği toplumsal yapıdan o kadar etkilenmiştir ki, Osmanlı Türk toplumunun bazı kötülüklerden haberdar olmadığını düşünmekten kendini alamamıştır. Türkler herhangi bir intikam hissi beslemekten son derece çekinirler. Dinlerinin bu hususa ait bir hükmü gereğince, cuma namazına başlamadan önce düşmanlarını affettiklerini adeta ilan etmek durumundadırlar. Aksi halde namazlarının kabul edilmeyeceğine inanırlar. Ayrıca her bayramın birinci günü onlar için umumi bir barış günüdür. Birbirlerine rastladıklarında el sıkışırlar. Küçükler büyüklerin elini öptükten sonra başına koyup bayramın mübarek olsun der. Böyleydi. Çünkü kişisel ve toplumsal ilişkilere henüz menfaat hükmetmiyordu. Kardeşlik en belirleyici öğeydi. Bu yüzden insanlar arasında kıyasıya bir rekabet oluşmaz. En azından rekabet kırıcı ve incitici boyutlara ulaşmazdı. Osmanlı edebi ve nezaketi dünyaca meşhurdur. İslam'la yoğrulan yürekler bugünkü halimizle mukayese edilemeyecek kadar duyarlıydı. Kadınlara karşı dinamiklerini İmandan alan derin bir hürmet beslenirdi. Erkek ve kadın arasında mutlak surette bir mesafe vardı. Bunun belirleyicisi, zinaya yaklaşmayın mealindeki ayetti. Sokakta karşılaşılan kadına asla dik dik bakılmaz, derhal başlar öne inerdi. Kadının sokakta rahatça yürümesi için erkekler kendilerini hafif alargaya çekerler, kadına yol verirlerdi. Sonra nasıl olduysa bu durum tersine döndü. Köylerde kadınlar erkeklere yol vermek için kenara çekilip çömelmeye başladılar. Her kadın toplumsal edebin bir gereği olarak anne, teyze, hala ve bacı olarak görülürdü. Onları rahatsız edecek en küçük davranışta bile bulunanı toplum müthiş yadırgar, büyükler derhal müdahale ederlerdi. Lady Craven, erkeklerin kadınlara karşı saygısını aşırı bile bulduğunu itiraf ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin kadınlara karşı tavrını hayretler içinde şöyle dile getiriyor. Türklerin kadınlara karşı olan muameleleri bütün milletlere örnek olmalıdır. Mesela bir erkek ağır bir suçtan dolayı idam edilip bütün mal varlığına el konsa bile karısına ve çocuklarına gayet iyi muamele edilir. Kadınların mücevherlerine dokunulmaz. Çocuklar devlet himayesine alınıp bakılır. Zamanın Avrupa'sında idam edilen erkeğin tüm mal varlığı ile birlikte yakınlarının takılarına da el konulurdu. Yabancı gezgin ve gözlemcilerin Osmanlı insanının nezaket, nezafet, temizlik, görgü, incelik ve insan ilişkilerine dair tespitlerini aktarmaya devam ediyoruz. Meşhur Fransız gezgin Brayer şunları söylüyor. Türk halkının üstü başı çok temizdir. Hal ve tavırlarında büyük bir asalet, yüzlerinde tatlı bir sükunet ve nezaket vardır. Konuştukları dil hoş ve ahenklidir. Sohbet edenlerin ifadeleri veciz, telaffuzları tertemizdir. Tebessümlerine incelik, el hareketlerine zarafet ve sadelik hakimdir. Brayer hayranlıkla devam ediyor. Yabancıları en çok hayrette bırakan şey, birkaçının birden konuşmayıp yalnız birinin söz söylemesidir. Konuşan umumiyetle sözünü kısa tutar. Dinleyen de söz bitene kadar sabreder. Birbirlerine karşı fikirlerini hürmetle savunurlar. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, kovuculuk, iftira gibi kötülükler ve edebe aykırı laubalilikler yoktur. Sözü Avrupa'da eşine rastlanmayan bir konuya getiriyor. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmetle, onların hakkına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Diyebilirim ki, Osmanlıların ahlaki hususiyetleri insanı adeta tesir eder, büyüler. Yürüyüşlerinin serbestlik ve ihtişamı, misafir kabullerindeki güler yüzlülükleri ve nihayet selamlığa girip çıkarken riayet ettikleri teşrifat kurallarının zarafeti karşısında hayran olmamak elde değildir. Osmanlılar faziletli, adaletli, iffetli, izzetli, cesur, vakur, hoşgörü sahibi, dost, mütevazı, alçak gönüllü ve mütebessim, gülümseyen insanlardı. Tanınmış yazar Edmondo de Amicis, Osmanlı halkını şöyle anlatıyor. Tetkik ve tespitlerime göre İstanbul'un Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve en kibar topluluğudur. Koca şehrin en ıssız sokaklarında dahi bir yabancı için hiçbir hakaret ve zarara uğrama tehlikesi yoktur. Hatta namaz vakitlerinde bile camileri gezmek kabildir. Bu ziyaretlerde bir yabancı, kiliselerimizi dolaşan bir Türk'ten daha çok hürmet ve riayet görebileceğinden emin olabilir. Halk arasında küstahça bir bakış şöyle dursun, fazla meraklı bir bakışa bile hiçbir zaman tesadüf edilmez. Kahkaha sesleri gayet nadirdir. Sokakta kavga eden ayak takımı da enderdir. Kapı, pencere ve dükkanlardan hiçbir kadın sesi aksetmez. Çevreyi kirletmek ise bir Avrupalı alışkanlığıydı. Osmanlı insanı kul hakkı sayıldığı için yerlere çöp atmaz, ortamı kirletmezdi. Hatta ağaçlar zikreder düşüncesiyle ağaçları yeşertmeye çalışırlardı. Mesela kurak günlerde ücretle adam tutup sokaktaki ulu çınarları sulatır, Göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları yaparlardı. Osmanlı insanı asla yere tükürmezdi. Bazı batılı gözlemciler sırf yere tükürmedikleri için atalarımızı eleştirmişti. Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlarında, sakallarında bir hararet olur. Ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür. Comte de Marsigli. Osmanlı insanının üstün bir ahlak anlayışı vardı. Türkiye Seyahatnamesi ile meşhur Deloire 1650'lerde şunları yazıyor. Hiç şüphesiz ki ahlak bakımından Türk siyaseti ile medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek vaziyettedir. Bugünümüz için de bunları söylemek mümkün mü? Geçmişle geleceği buluşturabilirsek, yeniden Osmanlı insanı, karakterli insan yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. İnsan merkezli eğitim. İnsan merkezli olarak eğitilen Osmanlı insanı, din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin, insanlara hizmeti ibadet telakki ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır prensibi içinde. Hayırda yarışır. Bu ulvi ve külli yarışın bir sonucu olarak da bütün hayır müesseseleri, vakıflar vücuda getirirdi. Osmanlı'da vakıf müesseselerin bolluğu ve yaygınlığı, hayırda yarışın ne denli büyük bir toplumsal heyecan dalgaları oluşturduğunu gösteriyor. Rahatlıkla diyebiliriz ki, Osmanlı insanı, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın da en hayırlısı, halkın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayandır anlayışı çerçevesinde, hayatını yaratılış hikmetine, hizmete vakfetmişti. Devlet, insanının bu ulvi çabasından öylesine etkilendi ki, bizatihi kendisi devasa bir vakfa dönüşüp, dil, din, ırk, renk, kıyafet, farkı gözetmeksizin tüm gücünü yönettiği insanların hizmetine sundu. Bu da Osmanlı'yı dilencisiz millet yaptı. Osmanlı ahlakında insan hayatın merkezidir. Vakıf müesseseler ise insana ve tabii ki hayata duyulan sevgi ve saygının kurumlaşmış halidir. Böyle müesseseler düşünebilmek için insanın yaratılış hikmetini kavramak gerekir. İnsanın yaratılış hikmetini en iyi anlatan kitap Kur'an olduğuna göre insana hizmeti pek tabii Müslümanlar kurumlaştıracaklardı. Böylece Müslüman yüreklere vakıf fikri doğdu ve kısa sürede kültüre dönüştü. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Bir kişinin malını mülkünü hiç tanımadığı insanların hizmetine sunması, insanı tüm teferruatı ve kıymetiyle kavramasıyla mümkündür. Belli ki bu idrak Osmanlı insanında mevcuttu. Bu idrak olmasaydı 26 binden fazla vakıf kurulabilir miydi? Bu vakıflardan bazıları hayvanlara ve bitkilere yöneliktir ki, Orta Çağ'da böylesine derin bir çevre bilincini takdirle anmamak haksızlık olur. Kendi ecdadımıza haksızlık demek, sütsüzlük demek olacağından, hayvanlara ve bitkilere bakış açısına birkaç örnekle işaret etmek isteriz. Elise Reküs yazıyor. Osmanlılardaki iyilik duygusu hayvanları dahi kucaklamıştır. Birçok şehirde ve köyde eşekler haftada 2 gün izinli sayılır. Gezgin Güer başka bir örnek veriyor. Bu adamlar, dediği bizim ninelerimiz ve dedelerimizdir, sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. İnsanlığın yüksek mertebesi ahde vefa. Türkler vaatlerine dindarane bir sadakat gösterirler. Comte de Bonneval. Müslüman Türkler yeminleriyle ahitlerine de son derece sadıktırlar. Murat Gea Dohson. Yüzyıllar boyu Osmanlı ülkesine gelip tetkiklerde bulunan Avrupalı gezginler, Avrupa ile mukayese kabul etmez insan hakları uygulamaları karşısında şaşkınlıklarını dile getirmekten kendilerini alamamışlar, kendi toplumları içinde böylesine hakça ve insanca bir yönetim temenni etmişlerdir. Osmanlılarda insan en değerli varlıktır. Çünkü Kur'an böyle diyor. Bu durumda insana baskı ve şiddet uygulanabilir mi? Bunların arasında özellikle Comte de Marsigli'nin tespitleri dikkat eder. Çünkü Marsigli bir İslam-Türk düşmanıdır. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nin insanlara verdiği değerlere riayet ettiği insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmiştir. Kendisi diplomat olan bu kişi, 1732'de Lahey'de yayımladığı hatıratının birinci cildinin 28-29. Sayfalarında Osmanlı idaresini övmekten geri duramaz. Tarihçilerimizin hepsi Osmanlı padişahlarının diktatör olduklarını dünyaya ilan ediyorlar. Halbuki Osmanlı devlet sistemiyle diktatörlük arasında en ufak bir bağ yok. Nasıl olsun ki? Padişahın mahiyetinde bulunan ve adına kapı kulu denen askeri teşkilatın, Yeniçeri ve sipahileri kastediyor, gerek eski padişahlardan kalma kanunlar mucibince, gerekse kendi gelenekleri gereği padişahı tahttan indirebiliyor, zindana bile atabiliyorlar. Fedakar Osmanlı insanı, şefkat, merhamet, sevgi, saygı, fedakarlık gibi en değerli duygularımız, kimi zaman siyasetçiler, kimi zaman ticaretçiler, cemaatçiler, kimi zaman da devlet tarafından o kadar yerli yersiz kullanıldı ki, kullanıla kullanıla bu duygularımız aşındı. Bize fedakarlık dersi verenler, kendi arzularından hiç fedakarlık etmediler. Dünya saltanatından vazgeçmediler. Bizim fedakarlıklarımızla ulaştıkları yüksek makamlardan bize küçümseyerek baktılar. Verdikleri sözleri tutmadılar. Vaatleri yerine getirmediler. Tabii bize de sormak düştü. Ben bu fedakarlığı neden yaptım? Öylelerini tanıyorum ki davası uğruna bu din olabilir, tarikat, cemaat, siyaset, hatta futbol takımı bile olabilir. Yıllar boyu emeğini, yüreğini, malını ve canını sersebil etmiş, yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, demir, asa demir, çarık, bütün memleketi karış karış dolaşmış, davasını anlatmış, yaymaya ve taraftar kazanmaya çalışmış. Sonraki gelişmeleri gözlemledikçe de aldatıldığını, kandırıldığını düşünmeye başlamış. Kızmış, kırılmış, küsmüş, incinmiş. Duyguları paramparça olmuş. En paramparça duygularımızın başında ise şu fedakarlık duygusu gelir. Davan için az maaşa çalış, fedakar ol derler. Buna ilişkin ayet, hadis okurlar. Şuraya git çalış, bize taraftar bul diye çoluğundan çocuğundan ayırıp bilinmezlere gönderirler. Bu konuda da Alişan Efendimiz'den ve İslam büyüklerinin hayatlarından bir sürü örnek verirler. Elinde avucunda ne varsa davana sarf et derler. İslam tarihinden çuvalla misal zikrederler. Kullanıldığınızı bir şekilde fark etseniz bile vakit çok geçtir. Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiştir. Evet, zaman zaman kandırıldık, kullanıldık, incitildik, sömürüldük. Ama varlığı insan yapan değerli duygularımızdan vazgeçemeyiz. Sevgiyi, saygıyı, şefkati, fedakarlığı yeniden yeşerteceğiz içimizde. Her birimiz Serhat Bey'i Osman gibi olacağız. O da mı kim dediniz? Yabancınız değil, dedeniz. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, şehzadelerin sünnet düğünü münasebetiyle devlet ricaline bir ziyafet veriyordu. Ziyafetin ortalarına doğru arz odası yakınında bir patırdı koptu. Gürül gürül bir ses haykırıyordu. Beni hünkârımdan koparamazsınız. Biz Serhat Bey'iyiz. Bey önlerinde kılıç sallarken itibarlıydık. Kılıç yerine baston tutunca gözden mi düştük? Vezirler korkuyla bakışırken padişah sesin sahibini düşünüyordu. Sesi tanır gibi olmuştu. Viyana kapıları geldi gözlerinin önüne. Ya Allah, Bismillah diye haykırıp kılıç sallayan Serhat Yiğidi Osman Bey'i hatırladı. Tez huzura alın diye emretti. Serhat kulu bekletilmez. Biz babadan böyle gördük. Bağıran adamı içeri aldılar. Yaşlı bir yeniçeri çorbacısıydı. Bir elinde çıkın, bir elinde baston vardı. Bastona dayandığı halde topallıyor, zahmetle yürüyordu. Sultan Süleyman görür görmez adamı tanıdı. Vatan için bin kere ölmeyi göze alan fedakarlardandı. Ayağı fırladı. Osman'ım, Serhat Bey'im, baba yadigarım. Adam yumruk olup kendisini tıkayan hıçkırığı saldı. Çok şükür, unutulmadık diye mırıldandı. Padişah gözlerine inanamıyordu. Viyana kapılarını tek başına zorlayan 90 kara okkalık Serhat Yiğidi, pehlivan Osman'a ne olmuştu böyle? Nasıl bu derece zayıflamış, ihtiyarlamış, tanınmayacak hale gelmişti? Hele otur dinlen dedi. Anlat ki neler oldu? Osman Bey oturmadı. Bastonuna dayanarak konuşmaya başladı. Viyana önlerinde yaralandık. Bastonsuz yürüyemez olduk. Anlayacağınız artık bizden Serhat kulluğu geçmiş ola. Bir çıkın açtı, içinden işlemeli bir altın kase çıkardı. Padişaha uzattı. Bu kase sizin Şahin Bey'e armağanınızmış. Şehit olurken bana verdi. En kıymetli malım budur. Şehzadelerimiz, efendilerimizin sünnet düğünlerine armağan olarak getirdim. Gerçi sunulan hediyeler karşısında bunun bir ehemmiyeti yok. Ama benim de verebileceğim başka bir şeyim yok. Kabul buyurunuz, hünkârım. Sultan Süleyman kaseyi aldı, evirdi, çevirdi. Bunu Şahin Bey'e verdiğini hatırlıyordu. Osman'a döndü. Aldığım hediyelerin en değerlisi budur Osman'ım. Hepsine bedeldir. Çünkü bir Serhat Yiğidi'nin yegane kıymetli malıdır. Geri uzattı. Aldım, kabul ettim. Fakat bunu tekrar sana hediye ediyorum. Padişah hediyesini çevirmek adet değildir. Şimdi artık sofraya otur. Hep birlikte taam edelim. Sonra sofrasına oturttu. Birlikte yemek yediler. Osman Bey müsaade isteyince kucakladı. Baka Osman Bey, dedi. Sakatlığı bahaneyle Cengü Cidal'dan uzak durma. Çabuk iyileş. Serhat boyları bizi bekler. Yine birlikte kılıç sallayacağız. Bu söz Osman Bey'i diriltti, canlandırdı. Padişah huzurunda olduğunu dahi unuttu. Bastonunu kılıç gibi havaya kaldırarak gürledi. Birlikte kılıç sallayacağız. İhtiyar vezir Piri Mehmet Paşa gördüğü tablo karşısında gözyaşlarını tutamamış, başını ellerinin arasına alarak "Bu ne büyük fedakarlık Allah'ım!" diye diye ağlamaya başlamıştı. O zamanlar kimse kimsenin fedakarlığı üzerine saltanat inşa etmezdi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.